Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
İyi günler. Hoş bulduk. İyiyiz vallahi, çok şükür. Yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah.
Bizler deyiz. Biraz her podcast aynı şikayet ediyormuşum gibi gözükecek. Şikayet değil aslında. Yoğunuz. İş var. İş yoğunluk. Olsun zaten. Bunlardan da memnunuz ama biraz yoğunluk artarak gidiyor, devam ediyor. Ama keyifler yerinde çok şükür yani.
İyi, aman aman, iyi olsun, yeter hepimiz için o önemli olan. İnşallah herkesin işi hep olsun, işi gücümüz güzel olsun.
Keyifler de yerinde olsun ama.
Tek isteğim o. Tabii. O çok önemli.
Şimdi bu bölümden dinleyecek olanlar varsa eğer, ben yine klasik hatırlatmamızı yapmak isterim bu noktada. Hani biz şirket hikayelerinde ne konuşuyoruz? Sevgili Tuncay Turşucu hocamızla beraber şirketlerin tarihini, faaliyet alanlarını, üretim gamını, finansal tablolarını ve açıkladılarsa eğer son bilançolarını, yani özetle aslında finansal hikayeleri konuşuyoruz şirketlerin. Adı üstünde biz burada şirketin hisselerin değil, şirketlerin kendilerini konuşuyoruz. Haliyle bu podcast'ı konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten hocam baktım 35. Değil. Bölümü yapıyoruz şu an. Vallahi ne konuşmuşuz hocam? Bayağı şirket konuşmuşuz.
35 şirket yani, değil
evet,
mi?
Evet, 35. şirketi konuşuyoruz. Bu bölümde de her sektöre neredeyse değinmişiz. Bu bölümde de tabii. Hatta önümüzdeki bölümde de enerji sektörüne bir giriş yapıp bu bölümde Galata Wind'i konu kaldık. Galata Wind evet. Hakkında konuşacağız diyeyim. Hocam çok konuştum. Biraz da lafı eveledim.
Yok rica ederim. Gayet güzel konuştun. Yani her podcast'in girişinde ifade ediyorsun yani. Bu bir şirket önerisi değildir. Hı-hı. Bu şirketler hakkında bilgi vermek amacıyla yapılıyordur. Valla bunu sürekli söyleyeceğiz Furkan, çünkü... Yani hakikaten çok fazla bir algı yanlışlığı falan oluyor.
Evet, kesinlikle.
Yani bir video yaptığımızda veya bir podcast yaptığımızda sanki o şirketi biz öneriyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Bir şirketin alım satım önerisi veya o firmanın fiyatının ucuz olup olmaması ayrı bir analizdir. Ayrı bir uzmanlık işidir. Hani insanların yatırım kararı vermeden önce mutlaka bu açılardan, çalıştığı kişilerden bir fikir almalarında yarar var. Tekrar ifade edeceğiz ama yani yapacağız bunu yani, sürekli ifade edeceğiz.
Kesinlikle hocam, çünkü hani biz konuk ettiğimiz şirketleri ya da konu aldığımız şirketleri de sadece övmüyoruz. Halde mesela finansal tabloları geldiğinde hangi kalemleri düşükse eğer, hani mesela siz aktarıyorsunuz bunları. Yeri geldiği tabii. Zaman hani bunları da konuşuyoruz. Bunlar zaten hani böyle bir tanıtım ya da övme değil. Bir de burada sevgili Tuncay hocamızla beraber konuştuğumuz bilgiler aslında şirketlerin genelde yatırımcı sunumlarında olan halka açık tabii, bilgiler tabii. Oluyor. Peki o zaman biz niye anlatıyoruz? Yani ola ki konuştuğumuz şirketin yatırımcısıysanız ya da duymuş ve yatırım yapmak yapmamak arasında kalıp şirketi tanımak istiyorsanız, biz burada şirketleri aslında tanıtmak ve üzerine konuşmak için yapıyoruz. Evet. Diyelim, hani ben de böyle bir toparlamış olayım.
Hap gibi yani evet. bir tane ürün oluşuyor. Çünkü bizim burada anlattığımız bu bilgileri kişi kendisi de bakabilir ama sağdan açacak, soldan açacak, ortadan açacak, ona bakacak, şuna bakacak, bir sürü dosyalar açılıyor. Onlardaki bilgileri biz tek bir potada eriterek burada veriyoruz. O açıdan hani daha güzel oluyor. Hap gibi böyle.
Kesinlikle.
Olduğunu tahmin ediyorum tabii ki. İnşallah öyle oluyordur yani.
Vallahi her bölümün başında anlatıyoruz. Şimdi başta da söylediğimiz gibi bu bölümde de Galata Wind konuşacağız. Aslında hani evet. Heyecanla beklediğim de bir bölüm oldu. Çünkü aslında bizim özellikle yerel yatırımcıların çok yakından takip ettiği, merak ettiği, yani göz ucunda bile bakma için zamanı harcadığı bir sektör. Enerji sektöründe iki şirketi konuşacağız. Hem bu bölüm hem önümüzdeki bölümde. Diyeyim hocam, Galata Wind'in hikayesi için. Evet. Mikrofonu size bırakayım.
Valla Galata Wind yani yeni bir şirket, genç bir şirket aslında. 2006 yılında kurulmuş bir şirket. 22 Nisan 2021'den itibaren de Borsa İstanbul'da da işlemler oluşuyor. Yani çok genç bir şirket. Hem kuruluş olarak genç hem de borsada çok yeni bir şirket. İyi bir yıldı tabii. 2021 yılı sektör için de çok iyi bir yıldı. 2022 çok daha iyi bir yıldı. O yüzden bu enerji hı-hı. şirketleri 2022'de asıl yani çok ünlü böyle oldular. Hani böyle yatırımcılar da böyle gönlünde bir taht kurdular. Sonrasında tabii daha normalleşen yıllar oldu. Onlardan da bahsedeceğiz zaten. Galata Wind'in %30'u halka açık, 540 milyon liralık bir ödenmiş sermayesi var. Şu anki piyasa değeri 13 milyar liralık bir şirket aslında. Yani ortaklık yapısı Galata Wind bir Doğan Holding şirketi. Hı hı. %70'i Doğan Holding'e ait. %30'u da halka açık. Yani çok sade bir ortaklık yapısı var gördüğün gibi. İki tane %70 Doğan Holding, %30 da halka açıklığı var. Yani personel sayısı hakkında çok net bilgiler tam ulaşamadım ama hani 56 kişi, 57 kişilik bir şirket aslında, çok fazla değil. Böyle belki bu yer yer mevsimsellik özelliğinden ötürü, yani rüzgar ve GES üzerine olan bir şirket. Bu sayı yıl içerisinde 100'e kadar yükseliyor. Tekrar ama aşağı doğru da iniyor. Böyle de bir özelliği var. Tamamen yenilenebilir enerji üreten bir şirket Galata Wind. %100, 3 adet rüzgar enerjisi, 3 de güneş enerjisi santralinden oluşuyor. Hiçbir girdisi yok. Tamamen girdi olarak aldığı şeyler rüzgar ve güneş. Hı hı. Yani doğalgaz, nafta, kömür falan gibi işleri hiç yok. Tamamen yenilenebilir. Şu anda toplamda 290 megawattlık bir gücü var. Bu tabii giderek artacak. Yani arttırıyorlar. Mersin'de rüzgar enerjisi var. 63 megawatt. Şah RES var. 105 megawatt. Taşpınar RES var mesela. 80 megawattlık bir şey. Orada bir de ayrı zamanda da bir GES santrali yapılıyor. 9,4 megawattlık bir hibrit bir GES santrali yapılıyor. Santralin önemli özelliği istediğinde rüzgar enerjisi, istediği zamanda güneş enerjisi olabilecek şekilde. Yeni bir yatırım bu. Hı-hı. Ve de hoş bir yatırım, yani şık bir yatırım. Henüz ama tabii megawatt olarak çok yüksek değil. Çorum'da var GES 9.4 megawattlık ve bir de Erzurum'da GES santrali var 24.7 megawattlık. İşte bütün bunların hepsi toplamda 290 megawatt gibi bir kurulu kapasiteye sahip oluyor. Şirketin hedefi bunu kademeli olarak 2025 yılında 550 megawatt seviyesine yükseltmek. Bu bir kere önemli bir durum. Hatta 2025'ten sonra da gelecek şeylerinde de bunu 1000 megawatta kadar yükseltmek istiyor. Bu arada bu sene özellikle iki tane yeni bir olayı var. Onlardan birisi elektrik depolamalı üretim lisansı aldılar. 340 megawattlık. Bunu da 2025'ten sonra bu yatırımlar başlayacak. Yani hem üretecek hem de ürettiğini depolayacak bu arada. Hı hı. Bununla beraber de işte 340 megawattlık da ekstra bir kapasite elde edilmiş olacak. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda 290 olan megawatt giderek yükselecek yani. Şu anda ama çok net olarak bir hedef olarak 2025'te diyorlar biz 550 megawatt olacağız diyorlar. Depolamalı santraller de işte 2026'dan itibaren devreye girecek. Herhalde daha ileriki yıllarda işte o 1000 megawattlık yere doğru gidecekler. İkinci olay da şu oldu. Bunların hepsi gördüğün gibi yurt içindeki, değil mi, faaliyetler?
Evet.
Aynı zamanda yurt dışında önemli. Oralarda bazı anlaşmalar yapıyorlar. Yurt dışında da yine GES ve RES üzerine bazı görüşmeleri var. Toplamda 300 ya da 340 megawattlık bir yeni bir iş daha olabilir o tarafta ama şu ana kadar henüz realize olmuş bir anlaşma yok. Ama şirketin yani ufku ve vizyonu, görüşü yurt dışına doğru da açılmak, onu da ifade edeyim. Ya bu şekilde bir şirket, hani çok net, çok böyle sade bir şirket. Daha fazla geçmişi de çok yok. Hani 2006'da zaten oldu. Ne yapar? 18 yıllık bir şirket aslında. Borsada da sadece 2 senedir işlemde. Bunun haricinde hani şirketle ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok fazla tabii detay bilgiler var. Yani elektrikte Yekdem'le olan anlaşmalar var. Mersin'in mesela Taşpınar, RES ve GES santralinin Yekdem'den olan anlaşması 2030 yılında bitecek. Çorum'unki 2027, Erzurum'unki 2028'e kadar gidecek. Yekdem nedir onu da ifade edeyim. Yani ürettiği elektriği devlet döviz cinsinden bir fiyatla, ki 133 megawatt yani 133 dolar olarak ifade etmişler bunu, 2027'ye kadar şirketten alıyor. Yani şey var, garantili bir alımdır bu. böyle bir anlaşması var. Yekdem tabii zannediyorsam geçen yıl ya da ondan önceki sene Yekdem artık, yani yeni Yekdemler olmuyor artık, yapılmıyor. Ama bunlar önceden alınmış Yekdem anlaşmaları. Yani böyle de bir özelliği var. Ama mesela Mersin ve Şah santrali, ikisi de RES santrali, bunlar da Yekdemler bitti. Birinin 2021'de, birinin 2020'de bitti. Yekdem olmayınca ne oluyor? Piyasada oluşan takas fiyatı üzerinden satış yapılıyor. Piyasa fiyatı neyse o fiyattan satışlar yaşanıyor, oluşuyor. Bunu da böyle yan bir bilgi olarak vermek isterim. Bunun haricinde hani çok net, çok sade bir şirket olduğunu da tekrar söylemek isterim.
Tabii bu noktada Galata Wind için şey de söylenebilir diye düşünüyorum hocam. Şimdi enerji zaten detaylarına orada sektörel bazlı baktığımızda zaten değiniriz diye düşünüyorum. Enerjide özellikle küresel çapta zaten aslında daha yenilebilir enerjiye doğru bir trend var. Şimdi Galata Wind'in yeni, yani görece tabii diğer şirketlere kıyasla daha yeni bir şirket olması ve üretimi ve kurulu gücünün tamamen yenilebilir enerji üzerine olması, bu trend içerisindeki güçlü bir konumda olduğunu birazcık aslında söyleyebiliriz tabii, diye düşünüyorum.
Tabii yani karbon emisyonu çok önemli, biliyorsun. Hı-hı. Gelecek yıllarda daha da önemli olacak. Hatta sen eğer karbon emisyonunu belirli bir seviyenin altında tutamadıysan, senin ürettiğin elektriği ya da ürettiğin malı diyeyim, yani herhangi bir şirkette olsan, kimse senden almaz. İhracatını bile yapamazsın, bak söyleyeyim, yani yurt dışına gidersin. Sana ilk başta bunu soracaklar. Arkadaş, sen karbon emisyonunda sınırın altı mısın? Yok değilim ama işte olacağız dersen bitti. Hiçbir şey, senden mal bile almazlar yani. O nedenle hani burada bir sıfır önde zaten.
Evet, çünkü enerji deyince, enerji firmalarından bahsedince bir sürü kolu var hocam işte. Yani doğalgazından, kömürüne, rüzgardan, güneşine, yenilebilir enerjiyi, hani hepsini sayabiliriz burada. Siz mesela altını çok güzel çizdiğiniz Galata Wind'in kurulu gücü en az %100 yenilebilir enerji üzerine kurulu zaten.
%100 yenilenebilir.
Sektörel bazı trendin de bu noktaya gittiğini düşününce aslında Galata Wind'in bu noktada elinin biraz daha sağlam olduğunu bence yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hani konuya böyle bir başlamak istedim. Zaten şu an sektörel raporlara da baktığımızda hocam, aslında Türkiye'deki yenilebilir enerji üzerine çok fazla, mesela yakın zamanda İngiltere merkezde bir PWC diye hemen Türkçe kodlayayım, Türkiye'nin dünyanın en büyük 12. yenilebilir enerji kapasitesi sahip olduğunu söylemiş. Bunun daha da giderek artacağını zaten hani yasa yapıcılarla beraber yapılan anlaşmalarla, taahhütlerle bunun hızlıca daha yükseleceğini ortaya koymuş bu rapor. Mesela örnek vereyim hocam, Türkiye'de yenilebilir enerji alanında işte Haziran 2023 ile %53'müş kurulu gücün payı yenilebilir enerjinin toplam enerjimiz içerisinde. 2035'e kadar bunun %65 olacağını, aslında yani bu trendin daha da artacağını ortaya koymuş bu rapor. Öngörüde bulunmuş burada. Onun dışında bakıyorum raporda önemli olabilecek Galata Wind'le beraber bağdaştırabileceğiniz bir detay var mı diye. Tabii zaten malumunuz, büyük ihtimalle siz de zaten değinecektiniz buna. Enerji fiyatlarındaki, özellikle tüketici bazında hani elektrik fiyatlarının artması, enflasyon üzerine bir etkisi olması, aslında sektörel bazda da yani evet enerji noktasında ilerliyoruz. Belki daha gelişiyoruz, büyüyoruz, ediyoruz ama gel gelin bu elektrik, bu enerji satın alınıyor ve bir enflasyon var. Evet. Haliyle bu da şirketlere tabii ki de bir risk faktörü olarak da karşısına çıkıyor diyeyim. Ufak böyle bir hocam sektörle ilgili bir güncel görünüm olarak bunu vermek istedim. Galata Wind'in bu bahsettiğim ortam içerisindeki konumu size göre nasıl?
Yani tabii şimdi 290 megawatt henüz çok öyle yüksek bir şey değil. Megawatt değil. Mesela biz burada seninle galiba bir de bir Enka'yı yaptık. Enka biliyorsun orada tamamına yakını doğal gaz çevrim santraliydi. Enka Türkiye elektrik ihtiyacının böyle önemli bir kısmını, hem de yani %10 gibi, 12 gibi bir kısmını falan üreten bir firma. Yani binlerce megawattı. Tam şu anda rakam aklımda ama değil. Merak edenler mesela bizim Enka podcast de oradan dinlemeleri mümkün. Tabii onların yanında falan Galata Wind küçük bir firma. Yani 290 megawatt. Hedefi 550, daha 2025'te. Daha da ileride yeni yeni 1000 megawattlara falan çıkacaklar. Küçük ama sağlam bir şekilde ve çok sağlıklı bir şekilde yürüyen bir firma. Rüzgar ve gez enerjileri hem bizde hem dünyada gelecek yıllarda giderek daha fazla artacak. O nedenle yani buraya yönelik talep bir kere yani mutlaka güçlenecek ve bitmeyecek yani bu olay hep böyle gidecek. Hele hele Paris İklim Anlaşması gibi bir şey varken hı hı. zaten bunun böyle aksinin olması çok zor. Galata Wind bu konuda yani kendini tam olarak %100 yenilenebilir olarak konumlandırmış ve gayet güzel bir şekilde de gidiyor. Mesela şu Avrupa dışarıya açılma, dışarıda anlaşmalar yapması da bence yeni bir heyecan da verecektir diye tahmin ediyorum. Merak edenler açsınlar. Galata Wind'in çok çok güzel bir yatırımcı sunumu evet. var. Oradan bu sektör bilgilerini falan bakarlar. Mesela %43 görüyorum ben o sunumda. Hani yenilenebilir enerjinin toplam içindeki oranı.
Doğru. Evet hocam. Şimdi gördüm ben de.
Kömür en çok şu anda %37. Yani kömür girdisiyle elektrik üretimi %37. Doğalgazla elektrik üretimi %21. Bak bunlar hala iki tane ana şeyler. Hala bunlar en büyük. Sonra yenilebilirler başlıyor işte. %20 hidro olmuş mesela. Rüzgar enerjisi %11 mesela. Bu daha azdı. Giderek bu yükseliyor. Güneş enerjisi son 2 yıldır falan bu yükseldi. %6 olmuş bile. Bir de jeotermal ve biyoenerjiden mesela üretim var. O da %6 olmuş. Yani bu kısım bence daha hoş bir kısım. Benim çok hoşuma giden bir kısım. Yani mesela biyoenerjide hani girdi olarak mesela ya bitkilerin artığı odun. Ya gerçi odun da değil tam anlamıyla da hani böyle bitkilerden elde edilen şeyler var. Meyvelerin atıkları, hı hı. Çöpler, çöp mesela çöplerden falan üretilen bir üretim aslında bu. Bu çok şık bir olay bence. Bu da tabii yenilenebilir enerji olarak ele alınıyor. Yani şu anda paylar bunlar ama giderek de tabii ki yükselecek. Ülkemizde enerji üretiminin %80'ini özel şirketler yapıyorlar. Bunu da verelim istersen. %14'ünü devlet yapıyor. Elektrik üretim AŞ tarafından elde ediliyor. %5'lik kısmı yine lisanssız üretimler. Lisanssız üretimler nedir onu da söyleyeyim. Hani sen sadece kendi tüketimin için bir elektrik üretiyorsundur. Ve bunu da satmıyorsundur. Ürettiğini komple kendi üretimin için, sadece kendin için kullanıyorsan burada senden herhangi bir lisans istemezler. Hı hı. Lisansa da ihtiyaç yoktur. İşte bunlar var mesela şu anda %5. Mesela hani KAP'ta pek çok şirket hakkında işte biz fabrikamıza GES kuracağız. Bunun için anlaşma yaptık falan gibi son 2 senedir. Belki de binlerce haber geçti. Bunların çoğu işte lisanssız üretimler. Yani o fabrika tamamen kendi elektrik tüketimini karşılamak amacıyla yapılan santraller bunun şeyler, GES'ler veya RES'ler. Geçen sene 330 bin megawatt saatlik elektrik tüketimi yapmışız Türkiye olarak. 2022'ye göre elektrik tüketimimiz %0.2 azalmış. Aslında hani 2021'de 332 bin, 333 binler bulunmuş. 2021'den itibaren düşmüş tüketim. Hı hı. Bunda herhalde hani çok fiyatlar çok yükseldi.
İnanılmaz.
Bu arada o konuda istersen bir
bilgi vereyim. Tabii tabii ben de sizin az önce verdiğiniz bilgiye hocam bir hani oraya geçmeden şeyi bilgisini vermek isterim. EPDK aslında bu lisanslı üretim ve lisanssız kurulu güç gibi bilgileri 2024 yılı için çok güzel bir şekilde dosyalayıp yayınlamış. Çok fazla rakamsal veri var. Şimdi buraya birkaç bilgi taşımak biraz abes ve olur ve yani rakamları telaffuz etmek süreyi fazla uzatır. Ben buradan bilgi vereyim. Hani en azından enerji sektörüne yatırım yapanlar için karıştırılması gereken bir veri gibi geldi bana. Hani onu söyleyelim. EPDK 2024 yılı için lisanslı üretim, lisanslı kurulu güç. Bunların tabii ki de üretim kaynak türüne göre farklılıkları, ayrımları var. Hani tavsiye edebilirim. İncelemenizde fayda var. Diyeyim. Buyurun hocam. Araya siz hazır konusunu evet. açmışken bir bilgi olarak vereyim istedim.
Yok yok. Çok acayip bilgiler var yani EPDK'nın sitesinde de bu raporlar çok yani içinde çok detaylı bilgiler var hakikaten. Hani çok meraklı olanlar için inanılmaz bir bilgi havuzu var orada. İyi ki ifade ettin, iyi ki haberdar ettin. Çok iyi oldu. Şimdi fiyatlar tabii çok uçtu. 2022 yılına, bak 2021 bitti, 2022'ye megawatt saat olarak fiyatlar verilir. 1178 lira ile elektrik fiyatı girdi. Yılı 3724 lira ile bitirdik. İnanılmaz bir artış ya. 3 kat.
Gerçekten hocam, şimdi bir hesap yaptım da.
3.2 kat arttı. Yani elektrik fiyatları 2022 yılında 3.2 kat arttı. 1178 TL ile girdik. 3724 TL ile çıktık. En büyük sıçrama Haziran'dan itibaren oldu. 1736'lardan 3800'lere falan bir sıçrama oldu. Ve yılı 3724 ile bitirdi. 2023'e de 3431 lirayla girdik. Ocak ayında başladık. Şu anda 2075 liralara düştük. Yani burada şimdi biraz sonra Galata Wind'in finansalına bakacağız. Bakarken ciroda ve karda düşüşler olduğunu göreceğiz. Burada en büyük sebep işte bu. Yani elektrik fiyatları 2022'de anormal yükseldiği için enerji üretip ürettiği enerjiyi satan şirketler inanılmaz cirolar yaptılar, inanılmaz karlar yaptılar 2022 yılında ve hakikaten 2022'de borsada enerji şirketlerine yatırım yapanlar inanılmaz da karlar elde ettiler yani. Fakat bu rüzgar döndü 2023'te. Fiyatlar düşünce bu sefer tabii 2023'te bir bakmışsın daha az satış, daha az karlar ortaya çıktı ve zaten son bir yıldır da enerji hisselerinde çok çok ciddi de bir hareket de yok. Hatta buradan da bir uyarıda bulunayım. 2023'ün birinci çeyreğinde de yine fiyatlar çok yüksek. Ocak, Şubat, Mart'ta. Dolayısıyla 2024'ün birinci çeyreği de daha da düşük halen daha. O yüzden 2024'ün birinci çeyreğinin içinde de 2023'e göre satış ve karlılıklarda yine düşüşler izleyeceğiz. Enerji üreticileri arasında bilanço olarak buna yatırımcılar kendilerine hazırlıklı olsunlar.
Hocam bir de az önce sektörün ve özellikle şeyin hareketini anlatmak için rüzgar tersine döndü. Hiç bu kadar anlamlı olmamıştı bunu anlatırken. Aynen. Ben de bu noktada hocam finansallara geçmeden isterseniz zaten hani az önce de bahsetmiştik, tekrardan söylemekte fayda var. Yani Galata Wind'in çok güzel yatırımcı sunumları var. Bir paket halinde indirip hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Hani geçmişinden bahsettik, sektörel görünümden bahsettik. Galata Wind'in 2025 için stratejileri de mesela burada var ve oldukça önemli şeylere de değinmişler. Yani mesela hocam kapasite artışlarına değinmişler. Yani 2025 için planlar arasında. Evet. Yenilebilir alanda yeni şirket satın alımları veya proje geliştirme demişler. Yeni mevzuatların getirdiği iş modelleri mesela çok önemli geldi bana hocam. Ki burada hani hibrit gez, Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan rüzgar ve güneş yek alanları. Hani aslında kendi modellerimizi mevcut.
Taşpınar işte şu anda öyle bir santral, yeni bir yatırım. Hibrit bir santral, evet.
Yani küresel iş modellerine hızlıca adapte olabilecek bir yapısı olduğunu ve bunu kullanabileceklerini birazcık altını çizmişler. Ben bu arada hani böyle yazmıyor tabii. Ben biraz daha detaylandırarak anlatıyorum çünkü uzun uzun anlatmışlar.
Tabii,
gelir maliyetlerini daha öngörülebilir tutmak demişler mesela. Bu da çok önemli geldi hocam burada. Mesela operasyonel giderlerin ortalama %75'i doğrudan sözleşmeye veya tarifeye bağlıdır demiş burada. Bunu en azından nereye harcadıklarından bahsetmişler. Borçluluk seviyesi BIST elektrik endeksi şirketleriyle karşılaştığında en düşük seviyedir.
Çok iyi, çok
güzel. Güçlü sermaye yapısı sayesinde yeni yatırımların kendi kaynaklarıyla yapabilecek kapasitemiz var demişler. 2025 yılına kadar da 269 megawatt kurulu gücümüzü 550'ye çıkaracağız demişler. Bakalım hani bunlar ve buna benzer bir sürü veri aslında yatırımcı sunumlarında var. Ben bunları önemli olduğunu düşündüğüm için biraz burada bir dile getirmek istedim. Bence yatırımcılar olarak sizlerin de okumasında fayda var diyeyim. O zaman hazır hocam, siz az önce biraz pasta atmıştınız. Son açıkladığı bilanço ya da finansal tablosuna bir bakalım isterseniz.
Yani 2023 yılı 12 aylığını ilan etti. Yani bildiğin gibi bu bilançolar enflasyon muhasebesi de uygulanmış halde çıkıyor artık. Ciro 1 milyar 859 milyon lira oldu ve 2022'ye göre %19'luk bir düşüş var burada. Esas faaliyet karı 1 milyar seviyesinde oluştu ve %35'lik bir düşüş var burada. Burnun daha fazla düşmesinin sebebi Maliyetlerin %15 artması ki yani çok az bir maliyet var aslında ama yine de artınca tabii etki ediyor. Bir de tabii ki faaliyet giderlerindeki artışlar yani ücretler arttı, her şey arttı biliyorsun. Bu yüzden cirodaki %19 düşüşten daha fazla %35'lik bir düşüş oldu esas faaliyet karında. Net karda 623 milyon TL oldu ve %57'lik bir düşüş oldu. Bunda tabii ki vergi de etkili oldu. Yani vergi öncesi kar mesela %37 düştü. Net kar %57 düştü. Yani ve bu sene biraz daha fazla da vergi çıktı. Sanıyorum bu enflasyon muhasebesinin yapılmasından ötürü tek seferlik etkiler. Bunlar olabilir. Valla şunu söyleyeyim. Yani bu tablo işte birinci çeyrek içinde böyle hani geçen yılın altında rakamlar olabilir. Az önceki söylediğim sebepten ötürü. Ama hani Galata Wind'in en önemli kısmı şu, çok yüksek bir brütkar marjı, yani sadece o da değil, yani kar marjı çok yüksek. Mesela brütkar marjı %60 oldu 2023'te, 2022'de bu rakam %65'ti yani. Hadi tamam 2022 tam şey, muhteşem fırtınanın hani oluştuğu bir yıl, tamam anladık da %65, 2023 bak daha kötü ama yine de %60'larda bir brüt kar marjı, yani bu çok anormal, çok çok yüksek bir brüt kar marjı. Net kar marjı da %33'e düşmüş. Bak bu en kötü hali. Vergi de ödemiş, daha kötü bir yıl geçirmiş ama %33 olmuş. Geçen sene net kar marjı %63'tü. Favök marjı %75'lerde olan bir şirket. Yani kar marjları çok çok yüksek. Hani Buffett'ın bahsettiği bir hendek vardır ya, böyle güvenlik hendekleri. Yani o güvenlik hendeğini çok fazla bol bol olduğu bir şirket. Yani o sene çok kötü bir sene olsa bile kar marjları işte 10 puan düşse bile al işte %65'ten %58'e 59'a falan düşmüş mesela, yani şeysi bir brüt kar marjı. Bunda tabii en önemli şey girdisi yok. Yani girdisi rüzgar ve güneş. Buralardan girdi alıyor bedava ve bunlarla üretim yapıyor. Tabii ki üretim yaparken maliyetler var. Yani o kadar koca koca rüzgar gülleri var. Paneller var. O panellerin bir yatırımı var. O panellerin mesela bakım ve onarımı var mesela. Onlar için sözleşmeler yapılıyor. Onlar da tabii yani bir maliyet yaratıyor. Bu kadar yani, bu kadar. Maliyetleri falan bu şirketin. O yüzden çok yüksek kar marjıyla çalışan bir şirket olduğunu da ifade edelim. En önemli özelliği. Şimdi 2022'de tabii 343 milyon TL net nakdi varmış. Bu sene 619 milyon lira net borçlu şekle girmiş. Ama hani net borç bölü FAVÖK oranı 0.4. Yani sen de söyledin az önce, BIST 100 elektrik şirketlerinin içerisinde en, değil mi, en az borçluluğa sahip şirket. 0.4 hiçbir şey değil, onu da söyleyeyim. Hani yani net borca geçmiş ama bu tehdit edici bir şey değil, yani onu anlatmak istiyorum. Özetle bu durumdayız yani.
Toparlanmayacak bir çukur değil hocam diyorsunuz yani.
Çukur bile değil. Yani 0.4 hani net borç bölü FAVÖK'te biz hani 4'ün üstü olmasını istiyoruz. 0.4 bu. Yani o şekilde bakılırsa daha güzel olur. Özetle bunu söylemek isterim. Finansallar böyle ama tekrar hani şu elektrik fiyatlarına baktığın zaman aynı tablo 2024'ün birinci çeyreğinde de devam edecek gibi duruyor.
Ve sadece Galata Wind için değil tabii ki de, sektörde faaliyet gösteren bütün şirketler için. Yani zaten söylemiştiniz, ben tekrar bu bilgiyi altını çizerek burada vereyim dedim tekrardan. Hocam ağzınıza sağlık. Galata Wind'in valla geçmişi, geleceğe yönelik öngörüleri, faaliyet alanları, sektörü, her şeyini anlattık. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Galata Wind'le alakalı son?
Valla yok yani, öyle çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. İşte yapacağı o yeni yatırımlar, yurt dışındaki anlaşmalar, onlar ileride şirket üzerinde bir hani olumlu bir etki falan yaratabilir. Ama tabii ki en önemli şey ürettiği ürünün sattığı fiyat, tabii çok önemli. O fiyat yani ne olacak, nereye gidecek, bu da izlenmesi icap eden en önemli faktör olacak.
Hocam teşekkürler bu bilgiler için. Ağzınıza sağlık. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir de bu bölüm yayınlandığında tahmin ediyorum bayram öncesiydi. O zaman şimdiden herkese de iyi bayramlar dileklerimizde bulunalım.
İyi bayramlar herkese. Güzel, huzurlu bir bayram olsun. Hoşça kalın.
Aynen, keyifli, dinlendirici. Hocam hani dinleyicilerimize söylediğimiz kadar sizler için de, aileniz için de iyi bayramlar olsun.
İyi bayramlar. Çok sağ olasın. Eksik olma.
O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.
İyi günler.